Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Bu sefer sizlerle yeni bir oto gündemle değil, bu sefer başka bir gündemle karşınızdayız. Bu haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi olan Cenevre Otomobil Fuarı'nın bu seneki 2024 ile ilgili olan fuarı konuşacağız. Neler tanıtıldı, öne çıkan modeller nedir, iyi bir fuar mıydı, değil miydi? Tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili Barış Cankı, Donan Haber Otomobil Editörü ve aslına bakarsanız böyle LinkedIn'de arasanız otomobil editörü diye arattığınızda bulacağınız yegane insan. Barış'ım bir dinleyelim bakalım senden ne diyorsun? Birincisi bu Cenevre Otomobil Fuarı tabii ki yıllardır artık yani hani yılın beklenen işte diyelim ki teknolojide CES varsa yani belki Mobile World Congress varsa Dünya Mobil Kongresi ve işte tüketici elektroniği fuarı Las Vegas'taki varsa teknoloji için neyse bir taraftan otomobil tarafı için de Cenevre Otomobil Fuarı'nın öyle olduğunu düşünüyordum. Ta ki bugüne kadar öyle geldi. Nedir ne değildir bir senden şöyle bir girizgah alalım. Sonra da öne çıkan modelleri senin yorumunu almak, dinlemek isterim doğrusu.
Teşekkür ederim abi. Dediğin gibi aslında bu yılki Cenevre tamam fiziksel olarak geri döndü dedik. Hani güzel tekrar fuarlar başlıyor dedik ama beklediği ilgiyi hem katılımcılar arasından hem de ziyaretçiler tarafından görmedi diyebiliriz. Neden? İşte en son 2019 yılında düzenlendi. Pandemi patlak vermeden önce. O zaman işte onun ve öncesinde katılımlar çok yüksekti. 500-600 bin ziyaretçi gelirdi. Çok fazla marka katılırdı ve 100-150 modelin böyle lansmanını, tanıtımını orada yapıldığını görürdük. Ama bu yıl sadece 15 adet model yani dünya premieri gerçekleştirildi. Yani nereden baksan %10'una kadar düştü diyebiliriz. Çok keskin bir düşüş. Tabii ki bunda uzun yıllardır düzenlenmemiş olmasının, 4 yıldır düzenlenmemiş olmasının etkisi var. Pandemi hayatta çok şey değiştirdi. Otomotiv dünyasında da aslında teknoloji tarafında da biraz öyledir bence. Hem teknoloji hem otomotiv dünyasında işte fuarların algısını biraz değiştirdi. Markalar artık dijital dünya premierini gerçekleştirmeye başladı. Yani bir aracı tanıtırken dijital dünyada tanıtıyor. Arkasından her ülkede farklı lansmanlarını gerçekleştirir oldu. Biraz daha bu fuar tarafına para harcamaktan çekinir oldular bence. Çünkü baktığımız zaman Cenevre Otomobil Fuarı diyoruz ama hiçbir Avrupalı üretici neredeyse yok. Sadece onları temsilen bir tek Renault katıldı. Renault'da Renault 5 modelinin lansmanını gerçekleştirdi. Birazdan konuşuyor olacağız. Lansmanın en dikkat çekici modellerinden bir tanesi. Onun dışında hep diyoruz ya Avrupa'ya Çin istilası. Burada fuar tarafında da biraz öyle oldu. Çinliler olmasaydı neredeyse fuar düzenlenmeyecekmiş gibi bir algı oluştu bence. Çünkü baktığımız zaman işte BYD'si olsun farklı markalar olsun birçok Çinli modelin tanıtıldığını gördük. Bu arada MG de İngiliz kökenli ama aslında baktığımızda SAIC bünyesinde yer alan bir marka. Onu da Çinli olarak nitelendirebiliriz aslında. O yüzden böyle buruk bir fuar oldu diyebilirim kendi açımdan.
Pekala. O zaman şöyle yapalım. Dediğin gibi zaten öne çıkan ki en önemlilerinden bir tanesiydi bence. Sen de söylediğin gibi az önce işaret ettiğin gibi. Bu arada 15 yani nereden nereye dediğimiz zaman gerçekten çok ciddi bir fark var. Yani çok ciddi bir kan kaybı söz konusu belli ki. Olanların da ne kadar bundan faydalanabildiği soru işaretini ben de söylemek isterim. Çünkü Mobile World Congress'te Barcelona'da tanıtılan gösterilen daha doğrusu Xiaomi'nin otomobilin SU7 daha çok ses getirdi. Yani daha çok görüldüğünü görüyoruz. Yani medyada daha çok yansıma aldığını görüyoruz. O yüzden çok enteresan bir noktadayız. Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki bir otomobil yerine bir teknoloji fuarındaki yani özü itibariyle mobil cihazları tanıtan bir İşte fuarın bugün otomobil tanıtımı içinde kullandığını görüyoruz. Gerçekten çok garip bir dünyadayız. O yüzden çok değişken bir dünyadayız. Disrupt dediğimiz işte yıkıcı yenilikler her işi değiştiriyor. Belki de Cenevre Otomobil Fuarı da buradan nasibini almış olacak ama yine de Renault 5'i çok merak ediyorum. Ne oldu peki bu Renault 5'te? Senden dinleyelim. Güzel bir otomobil midir? Merak ettiğimize değer mi? Eski halini yansıtır mı? Ben ekrana veriyorum, buyursunlar.
Burada Renault 5'e geçmeden önce senin dediğin gibi şeye bağlayabilir miyiz acaba bunu? TOG gerçekten doğru bir karar mı verdi? Otomobil fuarlarına katılmayıp teknoloji fuarlarına katılma konusunda doğru bir adım mı attı? Bunu yapabiliriz, düşünebiliriz.
Çok güzel söyledin. Müthiş bir nokta bence. Çok doğru bir tespit. Daha oyunu kurarken işin başından CES'te başlamıştı TOG buna. Tabii ki bu vizyon için teşekkür ederiz. Bence çok önemli söylediğin şey. İşte belki de bunu görüyoruz. Yani bir tek Renault diyorsun. Yani inanılmaz. O da tabii Renault 5 için belki de, bilemiyorum. O yüzden çok enteresan bu söylediğin. Bunu dikkate almak lazım. Güzel bir nottu. TOG'daki arkadaşlara selamlar olsun.
Evet, şimdi Renault 5'e geçiş yapalım. Baktığımız zaman daha önce konsept olarak tanıtılmıştı zaten. Ben hep ilk tanıtıldığında zaten fotoğraflarını görüyorduk ama şöyle bir baktığım zaman Renault 5'e gerçekten konsept gibi otomobil yorumunda bulunabiliyorum. Çünkü üzerindeki çizgiler konsepte göre çok az bir değişim yaşanmış durumda. Ve baktığım zaman tasarım detaylarına indiğimde işte bu ön taraftaki altta sis aydınlatmalarının böyle kare formunda yapılması, parçalı parçalı böyle otomobile ilginç bir görüntü sunmuş. Sanki bir konsept otomobili alıp doğrudan seri üretime geçilmişler gibi görünüyor. Böyle ufak tefek yuvarlak hatlardan ziyade hafif keskin geçişlerin yer aldığı kompakt güzel bir şehir otomobili olmuş diyebiliriz Renault 5 için. Tabii ki eski ikonik Renault 5'ten alınan detaylar da var burada. Oradan ona gönderme yapan, atıfta bulunan bazı detaylar da var. Güzel bir tasarıma sahip otomobil olduğunu söyleyebiliriz. Neler var Renault 5 ile ilgili? Hemen şöyle bir boyutlarına bir bakalım aslında. 3.92 metre, yani 4 metreye yakın bir gövde uzunluğu var. 2.54 metre aks mesafesi var. Baktığımızda Clio'dan, yani kompakt bir Renault'un kompakt otomobilinden daha küçük olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Renault burada ampera olarak bir birim kurmuştu hatırlıyorsan. Sonradan vazgeçtiler işte. %100 elektrikli araç birimi olarak adlandırılmışlardı bunu. O kapsamda tanıtılan böyle ampera small adı verilen bir platform üzerine inşa edilen ilk model olarak karşımıza çıkıyor. Aslında o platformu da Renault'un CMF-B EV platformunun biraz daha evrim geçirmiş hali olarak düşünebiliriz mevcut platformun. Şöyle detaylara bakıyorum hemen. Burada neler sunuyor bize? 326 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor ki böyle kompakt bir otomobil için gayet güzel bir detay olduğunu söylemek lazım. Karşılaştırmak gerekirse ondan daha büyük olan Clio'nun TC90 isimli benzinli versiyonunda 391 litrelik bir hacim var. Tabii ki burada düşüş olacak çünkü Clio'dan daha kompakt bir araç olduğunu söylemiştik bunun. Hemen şöyle motor ve batarya detaylarına geçiş yapmak istiyorum. 40 kWh saatlik küçük bir bataryalı versiyon var giriş seviyesinde. Bunun ağırlığı 1350 kg yani bir elektrikli otomobil olmasına rağmen oldukça düşük. Üst tarafta 52 kWh saatlik bir bataryamız. Yani her iki batarya da aslında bu otomobilin şehir içi kullanıma yönelik bir elektrikli araç olduğunu net bir şekilde gösteriyor bize. Çünkü kapasiteleri oldukça düşük. 40 ve 50 kWh saatlik kapasite var. Otomobildeki motorun farklı versiyonları var. Aslında Clio her zaman biliyorsun içten yanmalı motorlu araçlarında birçok müşteri kitlesine hitap etmek için farklı güç seçenekleri, işte benzinli olsun, hibrit olsun birçok seçeneğe yer veriyor. Elektrikli otomobilinde de aslında Renault 5'te de bunun olmasını istemiş. O yüzden 70, 90 ve 110 kW güç üreten 3 farklı versiyona yer vermiş burada. Birçok müşteri kitlesine hitap edebilmek için. Giriş versiyondaki 70 kW'lık yani 95 beygir güç üreten motor 215 Nm azami tork sunuyor bize burada. En üst versiyonda ise 110 kW yani 150 beygir güç üreten ve 245 Nm tork üreten bir motora geçiş yapılıyor. En güçlü versiyon 0-100 hızlanmasını 8 saniyeden biraz daha kısa sürede tamamlıyor ve 150 km saatle son hızı sınırlanmış durumda. Yani 0-100 hızlanmasından da şunu anlayabiliyoruz. Yani çok fazla performansı odağına almayan, işte şehir içinde işe git gel ya da işte ailenle ufak tefek kaçamak yap tarzında bunun için geliştirilmiş bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. En merak edilen detaylardan biri şu olacaktır. Isı pompası var mı? Evet, Renault 5'in tüm versiyonlarında ısı pompası standart. Bu da verimliliği arttıran detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Menzil tabii ki en merak edilen konuların başında geliyor. Renault 5 ne sunuyor? WLTP'ye göre küçük bataryalı versiyon 300 kilometreye kadar mesafe sunuyor bize, menzil sunuyor. Büyük bataryada ise 400 kilometrelik bir menzile çıkıyor. Yani 400 kilometre şehir içi kullanımı odağına alan bir araç için oldukça yüksek. Çünkü bununla işte çok birkaç defa şarj yapmak sizin için çok sıkıntı olmazsa uzun mesafeli yolculuklara bile, şehirler arası yolculuklara bile çok rahat çıkabilirsiniz. O yönden de oldukça iyi olmuş. DC hızlı şarj desteğimiz nedir burada? Buradaki batarya seçeneğine göre 80 kW veya 100 kW olarak değişebiliyor. Bu bataryanın fark etmeksizin hızlı şarjda batarya %15'ten %80 doluma ulaştırmak yarım saat sürüyor. Bu arada yavaş şarj desteği de maksimum 11 kW olarak karşımıza çıkıyor. Onu da çok net söylemek lazım. Burada benim ilgimi çeken detaylardan bir tanesi şu oldu. Giriş versiyonda yani 70 kW'lık elektrik motoruna sahip versiyonda DC hızlı şarj opsiyon olarak sunulmuş. Standart olarak sunulmamış. Bu da biraz daha hani Renault'un maliyeti düşük tutmak, satış fiyatını giriş versiyonunda en azından düşük tutmak adına yaptığı bir adım olarak görüyorum açıkçası. Burada farklı detaylar var. Bağımsız arka süspansiyon var bu araçta. V2L yani her zaman söylediğimiz gibi çift yönlü şarj özelliği de sunuluyor burada. Rejeneratif fren sistemimiz var. Bunun gibi birçok özellik var. Kompakt bir otomobilden beklemeyeceğimiz nedir bu? 500 kilograma kadar römork çekme kapasitesine de sahip olduğu söyleniyor Renault 5'in. Gayet güzel, renkli, teknoloji açısından yüksek bir otomobil olduğunu söylemek mümkün.
Evet, teşekkür ederim. Hakikaten tabii ben yaş itibariyle Renault 5 görmüş, sevmiş, etmiş. Yani böyle severek izlediğimiz bir otomobildi. Uzun zaman sonra ilk defa tekrar görüyoruz. Tabii bu karakterine çok alışık mıyız bilemiyorum. Yani ben hani buradaki mesela sarı, bu arada renkleri güzel, onu söylemem gerekiyor. Renkler çok tatlı görünüyor gerçekten. Küçük senin söylediğin 5 detayları, Renault 5 hatırlatma detayları çok iyi. Ki burada da görüyoruz zaten. Ben tabii ki en çok hani bizim tanımız bu arada içi de aracın hoş görünüyor. Onu da söylemek lazım. O Renault 5'ten beklenen bir iç yapısı olduğunu da söylemem lazım. Neden öyle diyorum? Şurada biz tabii en çok neyi biliyorduk, seviyorduk? Renault 5 Turbo vardı vaktinde. O da zaten şöyle bir araçtı. Bir gösterecek mi bakayım yanından var mı o fotoğrafı? Sarısını görüyorduk, biliyorduk. Yani şu aracı biliyorduk. O yüzden de burada hatta üstünde de şöyle enteresan bir 5 detayı da var. Az önce sen anlatırken onu da göstermeye çalıştım. Yani bunun böyle biraz daha şişirilmiş, işte güçlendirilmiş, ne derler ona, steroid kullanmış hali gibi bir Renault 5 vardı. Bir Renault 5 var, bir de öyle bir hal vardı Renault 5 Turbo'da. Hani insan onu arıyor. Belki de onunla ilgili bir şeyler de yaparlarsa mirası tamamlarlar diye düşünüyorum. Bu katkıdan sonra hemen seni fazla yormadan, kimseyi de bekletmeden bir sonraki haberimize, yani Cenevre'de bir sonraki öne çıkan otomobil haberi neydi, ona geçebiliriz. Ne var başka bizim ilgilendiren Cenevre'de?
Evet, aslında yine bir kompakt model var. Nedir burada? MG tarafında. MG'nin işte İngiliz kökenli olduğunu ama şu anda Çinli SAIC bünyesinde olduğunu söylemiştik. Çinli bir marka olarak nitelendirebiliriz aslında. Şimdi MG3 isimli kompakt modelinin yenisini tanıttı. Yenisi neler getirdi? Tabii ki biraz daha tasarımı farklı. Böyle MG'nin yeni elektrikli otomobilleri de dahil olmak üzere yeni tasarım diline biraz daha yatkın, böyle keskin çizgilere sahip bir ön tasarıma sahip gövde tasarımı mevcut. Ama tabii ki en büyük getirilerden bir tanesi de Hybrid Plus adı verilen hibrit versiyonun gelmesi oldu. Bu hibrit versiyon bize neler sunuyor? İlk olarak ondan bahsetmek istiyorum. Baktığımız zaman Türkiye pazarına da gelecek bu araç ve biliyorsun Türkiye'de B segmentte işte hibrit versiyonla satılan Yaris var. Clio'nun hibrit versiyonu var. Onlara doğrudan rakip olacak bu hibrit sistemiyle ve onlara göre çeşitli avantajları da var, ilgi çeken noktaları da var. Bunlardan ilki nedir? Baktığımız zaman şöyle, 101 beygir güce sahip 1.5 litre Atkinso çevrimli benzinli motor var burada. Atkinso çevrimli benzinli motor işte nereden tanıyoruz? Aslında Toyota'nın hibrit sisteminden de tanıyoruz. Bu motorlar çok düşük bir güce sahip olmasıyla doğrudan benzinli, yani elektrik desteğine sahip olmadığında kullanılmıyor ama hibrit sistemlerde çok meşhurlar. Elektrik desteğini de arkasına alınca verimlilik açısından çok uygun motorlar olduğu için burada MG bu sisteme dahil etmeyi tercih etmiş durumda. Bunun dışında 100 kW'lık yani 136 beygir güç üreten bir elektrik motorumuz da var. Bu sayede toplamda 192 beygir güç ve 424 Nm tork üreten baktığımız zaman oldukça güçlü, beklemediğimiz şekilde güçlü bir hibrit sistemden söz ediyoruz. Bu tabii ki bize neler sunuyor? Burada aracın sıfır yüz hızlanmasını 8 saniye, yaklaşık 8 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Yaris hibrit dedim az önce, Clion hibrit versiyon dedim. Onlara göre biraz daha performanslı. Çünkü onlarda yaklaşık 9.2-9.3 saniye sürüyor bu sıfır yüz hızlanması. Bunun dışında şanzıman tarafında ön tekerleklere, gücü ön tekerleklere aktaran 3 vitesli otomatik şanzıman kullanılıyor. MG burada kullanılan, standart olarak kullanılan CVT şanzımanlara göre bu şanzımanın biraz daha performanslı olduğunu söylüyor. Tabii ki bunu denemeden birebir bilemeyiz ama en azından markanın iddiası bu yönde. Tabii ki bunu ne sağlıyor? CVT şanzımana göre biraz daha az gecikmeye sahip olduğu belirtiliyor burada. Tabii ki bu da performansı doğrudan arttırıyor, ona etki ediyor. Hemen şöyle baktığımızda tam hibrit versiyondan söz ediyoruz. Bir plug-in hibrit değil. Bu noktada saf elektrikli sürüş menzilinden söz etmek doğru olmaz ama en azından işte diğer full hibritler gibi şehir içi kullanımlarda işte %50, %60 hatta belki %80'e varan oranlarda elektrikli motorla sürüşten bahsediyor olabiliriz. Farklı sürüş modları var bu arada. 5 farklı sürüş modu var ama araç bunu otomatik olarak kendisi sürüş koşullarına göre ayarlıyor. Yani buna sürücü müdahale edemiyor. Burada yakıt tüketimi önemli, verimlilikten bahsettik, dedik ki hani verimli bir araç, verimliliğiyle öne çıkıyor dedik. 100 kilometrede 4.4 litrelik bir birleşik yakıt tüketimi var. Bu da aslında öne çıkan detaylardan bir tanesi. Yani şehir içi kullanımda bunu 3 litrelere kadar düşürmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. En azından rakibi Toyota'ya baktığımızda bu SUV crossover segmentinde bile bu değerleri görmek mümkünken kompakt bir araçta MG'nin modelinde de bunu çok rahat görebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir baktığımda farklı gövde, farklı donanım seviyeleri karşıma çıkıyor. Standart, comfort ve luxury olmak üzere aslında MG'nin diğer modellerinden aşinayız. İç mekanda neler sunuluyor bize? 7 inç dijital gösterge ekranımız var. 10.25 inç multimedya, dokunmatik multimedya ekranımız görev yapıyor. İşte bu ekranlar tabii ki öncekine göre yenilenmiş. Grafiklerinin ve tepki süresinin MG mühendisleri tarafından arttırıldığı, iyileştirildiği belirtiliyor. Tabii ki fiziksel tuşlarımız, piyano diziline sahip fiziksel tuşlarımız da burada karşımıza çıkıyor ki benim için en azından klima kontrollerinde fiziksel tuşların olması oldukça iyi. Navigasyon, Apple CarPlay, Android Auto gibi birçok özelliğimiz mevcut. Hatta üst versiyonlarda çıkıldıkça 360 derece çevre görüş sistemi, anahtarsız giriş, ısıtmalı direksiyon gibi birçok donanımda, gelişmiş donanımda karşımıza çıkıyor. MG güzel bir otomobil olmuş yeni versiyonuyla. Türkiye pazarına da gelecek diye biliyorum MG3'ü. Hatta bu yılın Temmuz ayında satışa sunulacak diyebiliriz. Çok az kalmış, az bir süre var. Evet. Güzel bir rekabet oluşacak en azından B segmentindeki hibrit motorlu araçlar arasında.
Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgi için. Bakalım geldiği zaman nasıl olacak onu da merak etmiyor değiliz. O yüzden onu da anlayacağız, göreceğiz diyoruz. Ve sıradaki haberimize istersen geçelim. Cenevre'deki bir başka haber neyin nesidir?
Cenevre'deki bir başka haber bir mikrokar, yani minik elektrikli araçla alakalı. Microlino'yu daha önce görmüştük, işte böyle BMW'nin Isetta'sından ilham alan elektrikli şehir içi mobiliteye yönelik bir küçük araçtı. Onun da daha böyle daha düşük özelliklere sahip light versiyonunu tanıtmışlar. Microlino Light diye Cenevre Otomobil Fuarı'nda. Nedir bu? Microlino'ya göre farkı aslında tasarım olarak bir farkı yok. Yine bildiğimiz ön taraftan kapısı açılan, yine Isetta atıfta bulunan bir özellik bu. İlginç bir araç. Ne light'ı getiren ne burada? Tabii ki 14 yaşındaki sürücülerin de kullanabilmesine olanak sağlayan işte nedir bu? Motor gücünün kısıtlanması. Burada standart versiyonda 17 beygir gücünde elektrik motoruyla 90 km saat hıza çıkabiliyordu. Ama artık light versiyonda 12 beygir güce ve 45 km saat son hıza sahip. Bu da tabii ki ne oluyor? L6E adı verilen 4 tekerlekli bisiklet sınıfına sokuyor bu aracı ve maksimum hızından dolayı işte 14 yaşındaki kişiler tarafından da kullanılabiliyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Aslında biraz daha bunu şeyden dolayı yapmışlar diye düşünüyorum. İşte müşteri kitlesini, zaten bu araç biraz daha böyle gençlere hitap eden, işte şehir içi mobilite çözümü olsun tarzında çıkarılmıştı. O yüzden hedef kitlesini biraz daha büyütmek adına böyle bir adım attıklarını düşünüyorum. Şöyle ki zaten işte ne oluyor? Maksimum hız olduğu için Fransa ve İtalya'da 14, İsveç, Almanya, Avusturya ve İspanya'da 15 ve diğer birçok ülkede 16 yaşındaki gençlerin kullanımına olanak tanıyormuş bu özelliklerle gelmesi. Avrupa'da sürücü ehliyeti olmayanlar dahi işte moped kullanma izinleri olduğu sürece bu aracı kullanabiliyorlar. Türkiye'de de aslına baktığımızda B1 sınıfı ehliyet ve 16 yaş ve üzeri kişiler için bu araç eğer gelirse Türkiye'ye kullanılabiliyor diyebiliriz.
Evet. Görsel olarak dediğim gibi daha iyiymiş bu arada yani. 14'tense 16 yaş daha iyiymiş bu arada. Evet, buyursunlar.
Evet, dediğim gibi standart Microlino'dan aslında hiçbir farkı yok. Sadece dış tarafta yeni renk seçenekleri var. Sadece böyle yeni renklerle burada bir farklılık oluşturmak istemişler. Venedik mavisi ve Berlin antresit olmak üzere iki tane yeni renk bulunuyor burada. Onun dışında çift renkli renk seçeneği, çift renkli gövde tasarımı karşımıza çıkıyor ki yine Microlino'da olmayan bir özellik olduğunu söylemek mümkün. Batarya olarak 5,5 kWh ve 11 kWh olmak üzere farklı batarya seçeneklerimiz var. Sırasıyla 100 km ve 180 km menzil sağlıyor. Bataryalar zaten küçük değil. Hızlı şarj veya normal şarj fark gözetmeksizin işte %80 seviyesine 2 saatte ulaşabiliyor. Yani 180 km özellikle şehir içi kullanım için böylesine ufak bir araç, 2 kişilik bir araç için çok iyi bir menzil olduğunu söylemek mümkün. Zaten 2 saat içerisinde %80'e gelmesi de oldukça güzel. Akşam şarja taktığınızda sabaha hazır oluyor aracın bataryası, tam dolmuş oluyor. Bu arada fiyat belli değil. Fiyat tabii ki bu tarz araçlarda çok önemli. Uygun fiyatlı olması ne kadar satacağını da belirliyor bana göre. Ama Microlino'nun fiyatı mesela $18,750. Baktığımız zaman yüksek bir değer. Çünkü Çinlilerde özellikle elektrikli, standart bir elektrikli otomobilin bu fiyatlarda olduğunu görüyoruz. Bu tarz minik bir elektrikli araç için $18,000'lık fiyat oldukça yüksek. Microlino Lite'da işte bence aşağı yukarı $10,000 bandında olacaktır. Şu an resmi olarak açıklanan bir şey yok ama o civarlarda olacağını düşünüyorum. Renkli, küçük, güzel bir araç. Bence Cenevre'deki güzel gelişmelerden bir tanesiydi.
Yani böyle baktığın zaman seninle otogündemde konuştuğumuz iCar için belirlenen biçilen fiyatla yan yana koyarsan hani arabanın yüzüne bakmaman lazım. Yani Eğer hani ya çok var zaten bende 5 tane araba bir de böyle bir şey alayım ya kenara koyayım diyorsan olabilir. Ama onun dışında yani $15,000 fiyatla işte bildiğin SUV alacakken gelip de bunu alır mısın? Eğer öyle düşünürsen almazsın. Ama tabii farklı keyifler. Yani öyle düşünürsen Citroen Ami'de neden satılsın dedin diye de düşünülebilir. O yüzden farklı konular var işin içinde. Peki hemen sıradaki haberimize geçelim dilersen. Bu sefer Türkiye'ye de gelecek olan bir araçla karşı karşıyayız. Hangisi o?
BYD'nin Seal U adı verilen SUV modeli. Zaten bunun daha önce haberlerini yapmıştık, konuşmuştuk. Cenevre'de de Avrupa premierini gerçekleştirdi. Ama Avrupa'dan önce satılacağı bir ülke var. Orası da Türkiye. Zaten bunun Avrupa'dan önce Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de aslında yönetimin daha önce getirdiği yeni düzenleme neydi bu? İşte Çin'den araç ithal edecek markaların burada Türkiye genelinde en az 20 adet servis ağına sahip olmaları gerekiyordu. Bu da BYD tarafında ürün planlamasında bazı değişikliklere yol açtı. Nedir bu? BYD Seal U'yu Türkiye'ye getirecekler. Neden onu getiriyorlar? Çünkü %100 elektrikli değil, plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip bu kapsama, bu düzenleme kapsamına girmediği için bu modeli getirecekler. Yani şunu söyleyebiliriz, BYD ve diğer markalar yavaş yavaş bu düzenlemeye ayak uydurabilmek için önce hibrit motorlu araçlarını Türkiye'ye getirecekler şeklinde bir yorumda bulunabiliriz. Dediğim gibi Avrupa premierini gerçekleştirdi Cenevre'de. İki farklı versiyonu var aslında. Türkiye'ye gelecek plug-in hibritten başka %100 elektrikli versiyonu da var. Ama dediğim gibi az önceki nedenlerden dolayı elektrikli versiyonuyla Türkiye'ye gelmiyor. Önce elektrikli versiyonun detaylarından bahsedeyim. neler sunuyor bize? Avrupa'da 71 kWh veya 87 kWh kapasiteye sahip lityum demir fosfat BYD'nin ünlü blade batarya, yani bıçak tipi bataryalarıyla donatılmış olarak gelecek. Önden çekişli modelde 160 kW yani 218 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir kalıcı mıknatıslı senkron motor kullanılacak. Bu araç 175 km/s son hıza çıkabilecek. Çin'deki ölçümlere göre 605 kilometreye kadar bir sürüş menzili sunuyor bu araç, ama Avrupa'da henüz test edilmediği için WLTP menzili net olarak açıklanmış değil. Oldukça büyük bir araçtan, yani neredeyse 7 koltuklu büyük bir DSUV'den bahsediyoruz burada. 5 metreye yakın 4785 mm gövde uzunluğu var. Aks mesafesi de 2765 mm. Bagaj hacmi oldukça iyi. Arkadaki 60'a 40 oranında katlanan koltuklar sayesinde 1440 litreye kadar çıkabiliyor. Ama standart olarak sunduğu bize bagaj hacmi 552 litre. Burada tabii ki Türkiye'ye gelecek plug-in hibrit versiyonu daha önemli. Burada DMI takısına sahip. O DMI takısı da aslında BYD'nin burada kullandığı akıllı çift motor olarak da adlandırdığı hibrit sistemden geliyor. O hibrit sistemi DMI olarak adlandırıyor BYD burada. Neler sunuluyor bize? Bir kere 4 silindirli 96 beygirlik 1.5 litre benzinli motoru ve 145 kW'lık elektrik motorunu bir araya getiriyor bu sistem. Ve otomatik şanzıman kullanılıyor bu sistemde. 18.3 kWh'lik aslında plug-in hibritlerden, diğer şarj edilebilir hibrit araçlardan alışık olduğumuz kapasitelerde bir bataryamız mevcut. WLTP normuna göre 80, ortalama 80 kilometrelik bir saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor bize. Bu da tabii ki birleşik kullanımda, en azından şehir içinde olsun. Şehir içinde özellikle 110 kilometreye kadar çıkıyor bu menzil. Şehir içi kullanımda, işe git gel senaryolarında oldukça yüksek bir değer olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ki plug-in hibrit olması toplam menzilde öne çıkıyor. Baktığımız zaman toplam menzili 1080 kilometreye kadar ulaşabiliyor. 1000 kilometrenin üzerinde menzilde oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer önemli özellik, birçok şarj edilebilir araçta olmayan DC hızlı şarj desteği. 18 kW'lık düşük bir destek olmasına rağmen bu özelliğin olması da oldukça iyi diyebiliriz. Türkiye'ye 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren gelecek. Plug-in hibrit olmasından dolayı fiyatı %100 elektrikli araçlara göre daha pahalı olacaktır. Zaten Türkiye'deki sayılı plug-in hibritlerden fiyatların işte 3 milyon seviyelerinde olduğunu, 2,5-3 milyon seviyelerinde olduğunu biliyoruz. O yüzden bakalım, hani fiyat belki yaygın olarak kullanılmasını, yaygın olarak satılmasını engelleyecektir, ama en azından Türkiye'ye geldiğinde bunları daha net görüyor olacağız.
Evet, peki o zaman hemen hızlıca bir sonraki araca geçelim. Dediğin gibi dinledikten sonra ben doğrusu bu aracı merak ediyorum. Acaba Cenevre'de hangi otomobil Renault 5'ten sonra öne çıkmıştır diye düşündüğümde görsel olarak sanki bu araç olabilir diye düşünüyorum. Bu sefer evet, ekranda şu an neyin nesidir bu sevgili Barış?
Şimdi şöyle, biliyorsun otomotiv dünyasında birçok marka aslında aynı çatı altında işte daha lüks markaları da barındırıyor. İşte Toyota'nın Lexus'u var gibi, buna örnek verebiliriz, ya da işte Hyundai'nin Genesis markası gibi. BYD'de de burada Yangwang isimli bir lüks elektrikli araç markası kurdu ve U8 ve yanlış bilmiyorsam U9 modellerini piyasaya sürdü. U8 bir şu anda görsellerini gördüğümüz büyük kaslı bir SUV. U9 ise tam bir spor otomobil tadında performanslı bir araç. Tabii ki U8 modeli neden burada karşımıza çıkıyor? Cenevre'de Avrupa premieri gerçekleştirildi. Bu model Avrupa'da da satılacak BYD tarafından. Bu modeli aslında daha önce birçok şekilde görmüştük. İşte ne yapıyor? Tank dönüşü yapabiliyor. Çünkü birbirinden bağımsız motorları var. Hareket etmeden tam kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Bunun dışında neydi? Sudan geçme yüksekliği ve belli durumlarda sel basması durumunda aracın içine su almadan belli şekillerde, hatta yüzebiliyor gibi hareket etmesini sağlayan özellikleri vardı. O bakımdan çok dikkat çekici bir otomobil olduğunu tekrar tekrar söylemek lazım. Hatta işte burada da belirtilmiş, su üzerinde yüzüp saatte 3 km hızla seyredebiliyor. Bunlar çok ilginç detaylar. Tabii ki bunlar neyi beraberinde getiriyor? Çok yüksek fiyatları beraberinde getiriyor. Yaklaşık bir yıl önce Ocak ayında tanıtılan otomobil Eylül 2023'te 150 bin dolarlık fiyatla piyasaya sunulmuştu. Yani aslında baktığımızda premium olduğunu, üst segment olduğunu fiyatıyla da çok net bir şekilde belli ediyor. Bu araç Aralık ayından yani Ocak 2023'ten itibaren 1652 adet satılmış Çin'de. Bakalım Avrupa'daki başarısı ne kadar olacak? Net bir şekilde ilerleyen süreçte bunu görüyor olacağız. Motor ve batarya seçenekleri neler? Çift motorlu ve menzil arttırıcı içten yanmalı motora sahip bir araç olduğunu söylemek mümkün. Lityum demir fosfat batarya zaten artık BYD tarafında alışık olduğumuz bir teknoloji. 49 kilowatt saatlik kapasiteye sahip bu batarya sadece saf elektrikli sürüş modunda 180 kilometreye kadar aracın gidebilmesini sağlıyor. Dolu batarya ve 75 litrelik yakıt deposuyla bu aracın menzili 1000 kilometre. Baktığımız zaman oldukça büyük, ağır bir SUV'den bahsettiğimiz için 1000 kilometrelik menzil oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Her biri 220 kW gücünde 4 tane elektrik motoru görev yapıyor bu araçta. Her birinin bağımsız olduğunu söylemiştim. Bunlar tekerleklere entegre edilmiş. O yüzden bağımsız şekilde 360 derece tank dönüşü yapabiliyor. Toplamda 880 kW yani 1180 beygirlik yani inanılması zor bir güce erişiyor. 1280 Nm'de tork sunabiliyor maksimumda bu araç bize. Onun dışında bataryayı şarj eden ve elektrikli motorlara gerektiğinde güç verebilen ama doğrudan buradaki motorlara güç vermeyen 2 litre hacminde turbo beslemeli benzinli bir motorumuz var. Maksimum hızı 200 km saat ki böylesine bir araç için oldukça iyi. 0-100 km hızlanması da 3.6 saniyede ki 1100 beygirlik bir araçtan bahsediyoruz. Yani çok dikkat çekici bir model. Bence Cenevre'de en çok kendini gösteren, en dikkat çeken, göcüyle olsun, tasarımıyla olsun kendini gösteren model oldu. Bakalım Avrupa macerası nasıl olacak? İlerleyen süreçte göreceğiz.
Kesinlikle çok net olarak senin de söylediğin gibi aslında çok belli ki bu araç Cenevre'de dikkat çekmiş, ona şüphe yok. O yüzden ellerine kollarına sağlık yapanların, çizenlerin. Ama fiyat yani bir onun kadar tartışmalı olabilecek bir konu gibi göründü. Bakalım görelim. Tabii ki illaki her atın bir binicisi var. O yüzden illaki bunu da arayacak, selde gitmek isteyecek, ben kendimi korumak istiyorum diyecek bir zengin vardır illaki. Peki o zaman gelelim son aracımıza. Vaktimizde zaten hızla geçirmiş olduk. Son aracımız nedir Cenevre'de? Bu aracın önüne geçebilir mi?
Aslında yani bu aracın önüne geçebilecek çok araç yoktu bence Cenevre'de. Yine aslında bir Çinli otomobilden bahsediyoruz. IML-L6 ismi verilen. Aslında yine Çinli SAIC bünyesinde yani bizim Türkiye'den tanıdığımız MG'nin de ana firması olan SAIC tarafından geliştirilen, onun bir başka markasına ait bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz burada. Hatta bir ara Cenevre Fuarı'ndan önce şöyle bir şey çıkmıştı. Biliyorsun MG aynı çatı altında yer aldıklarını söylemiştim. Avrupa'da oldukça popüler bir marka. Yani bilinen bir marka. Onun başarısından faydalanmak için bu IM Motors tarafından geliştiren otomobillerin de MG logosuyla Avrupa'ya gelmesine ilişkin karar verildiğine veya bunun düşünüldüğüne ilişkin bir gelişme vardı ama baktığımız zaman Cenevre'de otomobilin L6'nın kendi markasının logosuyla tanıtıldığını görüyoruz. Belki de bu adım şu an için atılmayacaktır ya da işte Cenevre'de bu şekilde tanıtıp satışta en azından MG adıyla satacaklardır diye düşünüyorum. Otomobilin dikkat çekici yanlarından bir tanesi 800 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor olması. 875 voltluk elektrik mimarisine sahip 396 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor bize. Yani bu değerler aslında elektrikli otomobil piyasasında çok görmediğimiz değerler. Ama baktığımız zaman özellikle son kullanıcı açısından şunu demek lazım. 396 kW hızlı şarj desteğine sahip olabilir ama şu anda baktığımızda bu desteği sağlayacak ne kadar şarj istasyonu var? Bu ağ ne kadar yaygın? Ona bakmak lazım. Otomobil bu teknolojiyi sunuyor. Çok güzel. Ama bunu destekleyecek şarj istasyonu ağının da bulunması lazım. O yüzden bu hızlar beni şimdilik çok heyecanlandırmıyor. Şarj istasyonu altyapısında buna uygun olarak geliştiğinde heyecanlanmaya başlayabiliriz. En azından kendi açımdan böyle
çok
düşünüyorum.
Çok güzel söyledin. Evet.
Baktığımızda 600 kilometre ve 800 kilometre menzil sunan lityum iyon ve katı hal pil seçenekleriyle satışa sunulacak. Yani 800 kilometrelik menzil katı hal pil seçeneğiyle burada karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş aslında Çinlilerde de katı hal pil tarafına geçiş yapıldığını görüyoruz. Bu piller ne oluyordu? Lityum pillere göre biraz daha dayanıklı, daha uzun menzillere olanak veren piller olarak biliniyordu. O yüzden burada 800 kilometreye çıkılması çok da şaşırtıcı değil. 0-100 hızlanması 3 saniyenin altında tamamlıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nın dikkat çekici modellerinden bir tanesiydi. Neden? Katı hal pile sahip olması, 800 kilometreye kadar menzil sunması ve tabii ki şarj hızında, DC şarj hızında 396 kW'a varan destek sunması gibi özellikleriyle öne çıkan modellerden bir tanesiydi diyebiliriz.
Peki çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Cenevre'yi böyle 5 otomobille aslında özetlemiş oldum bize. O yüzden ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben şimdilik hem teşekkür ediyorum hem de başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sözü sana bırakıyorum.
O zaman ben de her zaman olduğu gibi şunları hatırlatayım. Lütfen videoyu beğendiyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yaparak bizlere destek olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.